Ayrım 3. Kyoto, Yasunari Kawabata, Sayfa 26, 2. Bölüm, Rahibeler Manastırı ve Parmaklıklı Pencere. Chieko'nun babası Sata Takichiro, 3-4 gün önce Saga'nın ıssız bir yerinde saklı gibi duran Rahibeler Manastırı'na çekilmişti. Buraya gerçi Rahibeler Manastırı derlerdi ama içinde sadece yaşı 65'ten yukarı olan bir tek kadın tariki dünyayı barındırmaktaydı. Bu küçük inziva eski Kyoto'ya aitti. Şerefli bir tarihçesi vardı. Bir bambu ormanının derinliklerine gömülmüş olan giriş kapısı kolay kolay göze çarpmazdı. Böylece turistler tarafından hemen hiç rahatsız edilmeden kalmış ve unutulmuşluğun içinde dinlenmeye dalmıştı. Bitişiğindeki bina arada sırada çay törenleri için kullanılıyordu ama ünlü bir çayhane filan değildi. İnzivanın sahibi olan kadın pek seyrek evden çıkardı, o da ikebanada ders vermek için. Bu rahibeler manastırının bir odasını Takichiro kiralamıştı. Burada daha şimdiden değişmeye başlamıştı. Sata Takichiro'nun mağazası büyük bir toptancı kumaş ticarethanesiydi. Etrafındaki büyük ticarethaneler çoğunlukla anonim şirketlere dönüşmüş, onun mağazası da bu harekete katılmadan edememişti. Gerçi Takichiro mal sahibiydi ama işi ticari mümessiline bırakmış bulunuyordu. Şimdi bunlara işi yürüten müdür diyorlar. Fakat yine de eski usul ticaretten bir şeyler arta kalmıştı. Takichiro çok erkenden beliren bir yetenek göstermişti. İnsanları hor görürdü. Kendi imalatı olarak piyasaya renkli kumaşlar çıkarmak hevesine asla kapılmamıştı. Piyasaya bir şey çıkarmışsa bunlar hep ağır satılan, alışılmamış yenilikler olmuştu. Babası Takichibai başlangıçta onun çalışmalarını sessizce seyretmişti. Günün modasına göre desenleri çizen, kendi mağazasındaki desinatörlerle dışarıdan tutulan ressamlar bu işi pekala başarıyorlardı. Dik kafalı oğlunun taslak çizme işini ilerletemeyince uyuşturucu maddelere el attığını ve desenli müslinler için acayip şekiller çizdiğini fark edince onu hastaneye göndermişti. Buna karşılık Takichiro'nun işi üzerine alışından beri onun acayip taslakları birden yavanlaşıvermişti. Bu yüzden kaygılanmış ve Saga'nın rahibeler manastırına kapanmıştı. Orada daha iyi ilhamlar elde edeceğini umuyordu. Savaş bittikten sonra kimono desenleri gittikçe daha göz alıcı olmaya başladı. Takichiro'nun uyuşturucu madde içerek yaptığı acayip taslakları şimdi modern soyutlamalar izlenimini uyandırıyordu. Bu arada yaşı da 55'e gelip dayanmıştı. Bazı defa kendi kendine klasik bir yol denesem mi diye mırıldanırdı. O zaman bütün ihtişamıyla eski gelenek gözünün önüne gelirdi. Çok eski kumaşlarla elbiselerin desen ve renkleri kafasında dans etmeye başlardı. Kyoto'nun ünlü bahçelerinde, dağlarında ve kırlarında avare dolaşırken kimono desenleri için durmadan taslaklar hazırlardı. Öğleye doğru kızı Chieko çıka geldi. ''Baba, fasulye ezmesi yemek ister misin? Morika mağazasından getirdim.'' ''Oh, çok teşekkür ederim. Morika'nın fasulye ezmesini çok severim. Ama daha çok senin gelişine sevindim. Babanın zihnini açmak için akşama kadar kalır mısın burada? Kalırsan iyi bir desen aklıma gelecektir.'' Toptancı kumaş mağazası sahibi olarak Takichiro'nun kendisinin taslaklar çizmesi hiç de gerekli değildi. Bunlar daha çok işi aksatmaktaydı. Mağazada giriş salonunun Hristiyan fenerinin bulunduğu bahçeye bakan arka penceresinin yanında bir rahlesi vardı. Günün yarısını burada oturarak geçirirdi. Rahlenin arkasında imparator ağacından, özellikle hafif ve değerli kerestesi olan bir ağaçtır. Rutubete olduğu kadar kurtların tahribatına da çok iyi karşı koyduğundan kumaşların korunmasında kullanılır. Yapılmış iki tane eski komodin vardı. Bunların içinde eski çağların Çin ve Japon kumaşlarından parçalar saklıydı. Komodinlerin yanındaki kitap sandığı her ülkeden dokuma resimleriyle doluydu. Arka bahçede kendisi için yaptırdığı bir deponun ikinci katında No tiyatrosu için kostümler, kadınlar için işlemeli tören kılıkları bulunurdu. Bunların çoğu asıl biçimlerini muhafaza etmekteydiler. Orada güney ülkelerinden getirilmiş birkaç boyalı pamuklu topu da vardı. Bunların bazılarını Takichiro'nun babası veya büyük babası toplamıştı. Eski kumaş sergileri düzenlenip hazinesinden bu kumaşları ödünç vermesi kendisinden rica edilince, "Onlar bu evden dışarı çıkamaz, atalarımın buyruğu böyle" diyerek yapılan teklifi kesin dille reddederdi, kararından da asla dönmezdi. Bina eski Kyoto biçiminde yapılmıştı. Tuvalete gitmek için Takichiro'nun rahlesinin yanından girilen dar bir koridordan geçmek gerekirdi. O zaman Takichiro konuşmaksızın alnını kırıştırır, mağazadaki çıraklar gürültü ederlerse keskin bir sesle "Patırtıyla olur mu bu?" diye bağırırdı. Mağazanın müdürü içeri girer, avuçlarını birbirine kavuşturarak "Osaka'dan bir satıcı geldi," derdi. Takichiro, "Ondan bir şey almak istemiyorum," cevabını verirdi. "Başka toptancıya gitsin. Eskiden beri bize gelen birisi olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Kumaş gözle görülüp alınır. Lafla satın alanın bu işe göre gözü yok demektir. Ucuz şeyler ise bizde top top. Baş üstüne." Müdüre yol göstermesi de böyle olurdu. Takichiro'nun rahlesiyle minderi arasında yabancı ülkeler işi kıymetli bir halı seriliydi. Çalışma yerinin etrafında güney işi, boyama pamukludan pahalı bir kumaş perde asılıydı. Chieko'nun akıllıca bir buluşuydu bu. Perde mağazadan gelen gürültüleri bir dereceye kadar yumuşatma hizmeti görüyordu. Chieko bu perdeyi sık sık değiştirirdi. Perdeyi her değiştirişinde Chieko'nun babası şefkat duygularıyla sarsılır ve kıza perde kumaşının niteliğini, Java'dan mı yoksa İran'dan mı gelmiş olduğunu, eskiliğinin derecesini ve üstünde bulunan desenleri uzun uzun anlatırdı. Böylesine ayrıntılı açıklamalarda bazı kez Chieko'nun anlamadığı şeyler de olurdu. Bir seferinde Chieko perdenin üzerine bakmış ve "Cep yapmak için yazık bu kumaşa," demişti. "Çay töreni bezleri için kesmeye de gelmez. Fazla büyük. Ama o bir kuşağı olabilir. Kaç tane çıkar acaba bundan?" Hem erkekler hem kadınlar tarafından kullanılan ve romanda önemli rol oynayan obi ne kemer ne de kuşaktır. En üste giyilen kimononun kalça kesimine kat kat sarılarak ucu sırta bağlanır. Kadınlarda bu bağlanış büyük bir fiyonk halinde olur. Sayısız obi biçimleri vardır ve kullanılan kumaş miktarı da 3-4 metre arasında değişir. Özellikle kumaşının kalitesi, deseni ve renkleriyle göze çarpar. Zarif kadın kılıklarında obi, elbisenin en göz alıcı kısmını teşkil eder. Takichiro, "Makası getir," demişti. Bu işlere yatkın elinin çabuk hareketleriyle pamuklu kumaşı düzenli bir şekilde kesmiş, "Sana bir obi çıkar bundan," demişti. Beklemediği bu davranış karşısında Chieko'nun gözleri yaşarmıştı. Fakat, "Olmaz baba, oldu bile. Bu kumaştan bir obi kuşanırsan, belki bana desenler için yeni ilhamlar getirirsin." Rahibeler manastırına giderken, Chieko'nun üzerinde şimdi bu obi vardı. Takichiro pamuklu kuşağı hemen fark etti ama görmezlikten geldi. Kumaş iri iri desenleriyle şahaneydi, yumuşak ve keskin renkler sürekli değişim halindeydiler. Ama bahar çiçeklerinin açtığı şu zamanda böyle bir kuşak acaba genç bir kıza yaraşır mı diye düşündü. Chieko babasının önüne yarım ay biçimi kahvaltı kutusunu koydu. "Biraz bekleyeceksin baba, fasulye ezmesini şimdi hazırlarım sana." Baba cevap vermedi. Chieko ayağa kalkıp küçük bambu ormanına baktı. Baba, "Bambuların sonbaharı başlamak üzere," dedi. Ay takviminde üçüncü ayın şairane adıdır. Bu ayda bambunun tek tük yaprağı bulunduğundan güz denir. Sekizinci ayda ise Eylül'de en kuvvetli yaprakları çıkar. O zaman da bambunun ilkbaharı denir. Kerpiç duvar çatlayıp bel vermiş, sıvası dökülüyor. Onun hali de tıpkı bana benziyor. Chieko, babanın böyle sözlerine alışkındı, onu avutmaya kalkışmadı. Sadece "bambuların sonbaharı" diye tekrarladı. Baba önemsemeyen bir edayla "yoldaki kiraz çiçekleri nasıl?" diye sordu. "Göllerde çiçek yaprakları yüzmeye başlamış bile. Dağların taze yeşilinde çiçek açmış sadece bir iki ağaç var. Uzaktan çok güzel görünüyor." Chieko arka odaya gitti. Takichiro kızın soğan soymasını ve kurutulmuş bonito balığının pullarını kazımasını işitiyordu. Kurutulmuş bir çeşit balıktır. Yemeklerin yanına garnitür olarak konur. Sonra kız fasulye ezmesi için tabakları içeri getirip sofrayı kurdu. Babasına canla başla hizmet ediyordu. "Baba, sen de biraz yemek istemez miydin?" diye rica etti. "İsterim, teşekkürler," diye Chieko cevap verdi. Baba, kızın omuzlarından göğsünün üzerine kadar olan kısmını inceledi. "Çarpıcı değil. Hem sen yalnız benim desenlerimi giyiyorsun. Bunları giyen tek insan da sen misin acaba? Bunlar pek satılmıyor da. Onları giymesini seviyorsam güzel oldukları içindir. Desenler çok sade değil mi ama?" "Sade elbette fakat..." Baba birden sert bir sesle, "Genç kızlar için sadelik çok iyidir," diye bağırdı. Bakmasını bilen bunu takdir eder. Sonra da derin bir susuşun içine yuvarlandı. Takeciro'nun taslakları hayli zamandır onun kişisel zevki ve tutkusu olmuştu. Artık yalnız seri halinde mallar yapılan mağazasında müdür, patronun şerefini kollamak için 2-3 parçayı özel surette boyattırıyordu. Bu kumaşlardan birini her zaman kızı Chieko kendi isteğiyle giyerdi. Bu kumaşlar genellikle yüksek kaliteli mallardı. Takeciro hep benim şeylerimi giymen şart değil dedi. Yahut da hep bizim mağazanın kumaşlarını. Bu kadar aşırı görev duygusu gereksiz. Chieko, görev duygusu mu diye hayretle sordu. Görev duygusundan yapmıyorum bunu. Baba, göz alıcı parlak kumaşlar giyersen o zaman bir yavuklu bulduğun kanısına varacağım diye bağırarak yüksek sesle güldü. Hiç de içten gelen bir gülüş değildi bu. Chieko fasulye ezmesi servisi yaparken gözü babanın büyük yazı rahlesine ilişti. Orada her zaman görünen şeylerin hiçbiri yoktu ortada. Sanki Kyoto desenleri bir çırpıda çizileceklerdi. Rahlenin bir kenarında Edo verniğiyle cilalı küçük bir çini mürekkebi kutusu ve reprodüksiyonlarıyla iki defter, daha doğrusu Koyasan Tapınağı'nın gümüş yazısının güzel yazı örnekleri vardı. Japon güneş yazısının kana, ele geçen en eski şeklidir. 10. yüzyılın başlarında ünlü lirik şiirler külliyatı Kokuin wa Kashu bu yazıyla yazılmıştır ve Koya Dağı'ndaki manastırda saklanır. Bu yazı Japon tarihinin en zarif yazısı olarak kabul edilir. Chieko, baba rahibeler manastırında asıl işini unutmak mı istiyor acaba diye düşündü. Takeciro utanmış bir edayla 60 yıllık güzel yazılar dedi. Ama Fujiwara ustalarının gümüş yazıda çizgileri akıtışı benim taslaklarımda belki işe yarar. Ne acı, elim titriyor benim. Büyük yazsan nasıl olur? Zaten büyük yazıyorum. Mürekkep kutusunun üstündeki tesbih de ne oluyor? Ağaçtan, taştan, cevizden veya başka maddelerden yapılmış 108 tane küçük yuvarlağın bir ipliğe dizilmesinden meydana gelir. Budistler dua okurlarken ellerini üst üste koyup, bir elin baş parmağı ve öteki elin işaret parmağını kullanarak tesbih çekerler. 108 rakamı yeryüzündeki ızdırapların sayısını gösterir. Daha basit dualar için 54'lük ve 27'lik tesbihler de vardır. Ah, o mu? Sayın başrahibe ricam üzerine bana verdi. Dua ederken mi elini alıyorsun? Yeni moda söylemek gerekirse o benim küçük maskotumdur. Bazen ağzıma bile alıyor ve ısırıp koparmak istiyorum. Ne iğrenç! Bu kadar yıldır kaç elden geçmiş olduğuna göre pis değil midir? Niye pis olsun? Alt tarafı 2-3 nesil sofu rahibelerin kiri bu. Babanın ızdırabıyla sarsılmışçasına Chieko hiçbir şey söylemeden bakışlarını yere indirdi. Fasulye yemeğinin tabaklarını mutfağa taşıdı. Dönüp gelince, başrahibe nerede diye sordu. Neredeyse eve gelir. Niye sordun? Biraz Saga'da dolaşıp sonra eve gideceğim. Bugünlerde Arashiyame taşmış olmalı. Ben Monomiya'yı, Nison İne ve Adashino'ya giden yolu seviyorum. Sen bu gençliğinle böyle yerleri seviyorsan, geleceğin beni kaygılandırıyor. Bana bu kadar benzememelisin. Hiçbir kadın erkeğe benzeyebilir mi? Baba ayağa kalkıp balkona çıktı ve Chieko'nun arkasından baktı. İhtiyar rahibe de tam bu sırada dönmüş ve telaşlı telaşlı bahçeyi süpürmeye koyulmuştu. Takeciro rahlesinin önüne çöktü. Eğrelti otu resimleri ve Samkorin ile Sotatsu'nun çiçekli ilkbahar çayırları gözlerinin önünde uçuşuyordu ve az önce kendisini bırakıp gitmiş olan Chieko'yu düşündü. Genç kız köy yoluna çıktığı zaman babanın saklandığı rahibeler manastırı bambu kurusunun içinde kaybolmuştu. Chieko Adashino'nun Nenbutsu tapınağını, çok eski Shingon mezhebinin kurucusu Kobo Daishi tarafından yaptırılmış bir tapınaktır. 13. yüzyılda Budizm'de büyük reform yapan Nenbutsu Budistlerinin hareketinde çok önemli rol oynamıştır. Görmek niyetindeydi. Harap taş merdivenlerden yukarı çıktı. Soldaki bir kayalığın üstünde iki tane Buda heykelinin bulunduğu yere varınca yukarıdan gelen gürültüler duyarak durakladı. Burası devrilmiş yüzlerce mezar taşıyla dolu bir alandı. Bu taşların altında dinlenenler için dua edecek kimse yoktu artık. Kan ısımları bulunmayan ve bunların duası olmadığı için de cennete gidemeyen ölüleri belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Bu bayramda böyle ölüler için dua edilir. Kısa bir süre önce fotoğraf sevenler kulübünden buraya gelmişler ve acayip biçimde incecik şeyler giymiş bir kadının küçük mezar taşı kümelerinin önünde poz poz resmini çekmişlerdi. Kim bilir, bugün de belki buna benzer bir şeyler oluyordu yukarıda. Chieko taştan Buda tasvirlerinin önünden geri dönüp merdivenlerden aşağıya indi. Babasının sözleri aklına gelmişti. Arashiyama'ya doğru bahar gezmesine çıkanlardan kaçındığına göre Adashino ve Nonomiya gibi yerler genç bir kıza hiç yaraşmaz demekti. En azından babanın üzerindeki elbiseye çizdiği desenler kadar. Chieko, babanın rahibeler manastırında yapacağı hiçbir şey yok diye düşündü. Onun bu yapayalnızlık içinde kaybolduğu duygusuyla ürperdi. Ruhunda neler oluyordu ki ona eski pis tesbihleri ısırtıyordu. Chieko, babanın bir tesbihi ısırarak işiyle ilgili öfkesini dizginlediği kanısına vardı. Keşke benim elimin parmaklarını ısırsa, böylesi daha iyi olurdu diye düşünerek başını salladı ve sonra kendini başka şeyler düşünmeye zorladı. Bir seferinde Nenbutsu tapınağında anne ile birlikte çan çalışlarını aklına getirdi. Bu çan kulesi yeni yapılmıştı. Narin yapılı anne çana vurunca ses çıkmamıştı. Chieko, bu işin püf noktası var diyerek elini anneninkinin üstüne koymuş ve birlikte çana vurmuşlardı. O zaman çan gürültüyle ses vermişti. Anne sevinçle, gerçekten öyleymiş diye bağırmıştı. Ne kadar uzaktan duyulmuştur dersin? Chieko gülerek, biz öyle eli alışkın rahipler gibi güzel çalamayız diye düşüncesini açıklamıştı. Bunları hatırlayarak Chieko, Nonomiya'ya giden patikaya saptı. Bu yoldan çok zamandır kimse geçmemiş olmalıydı. Yol bambu kurusunun derinliklerine doğru uzanmaktaydı ama bu saatte derin karanlık oldukça ışıklıydı. Tapınağın büyük kapısı önündeki bir satış tezgahından sesler geliyordu. Kendi halinde duran tapınakta hiçbir şey değişmemişti. Genci monografisini yazdığına göre burası rahibe olmuş bir bakirenin, bir imparator kızının hatırasına kurulmuştu. Bu bakire İsa'yı kutsamak için dinsel törenler yönetmiş ve 3 yıl süreyle el değmemiş, temiz vücudunu her şeyden saklı tutarak burada yaşamış. Bu yer aynı zamanda kabukları yontulmamış ağaç gövdelerinden yapılmış tapınak kapısı ve çalı çırpıdan bahçe çitiyle de tanınmıştı. Nonomiya'dan kır yoluna çıkınca Arashiyama manzarası bütün genişliğiyle ortaya çıkar. Ay ışığı köprüsünün arkasında kıyıdaki ağaçlıklı yoldan otobüsle geçti. Evde babayı nasıl anlatmalı bilmem. Anne bunu öğrenmek için yolunu gözlüyordur. Derebeylik çağının sonlarına doğru ikide bir çıkan yangınlar gibi çıkmış olan Tekoyaki veya Dondonyaki. Bu kelimenin kökü öğrenilememiştir. Adı verilen ilkbahar yangınlarında şehrin merkezindeki iş yerleri bir kez daha mahvolmuştu. Takichiro'nun mağazası da bundan kurtulamamıştı. Bu bölgede hala eski Kyoto stili mağazalar vardı. Bu yapılar ön taraflarında ensiz tahta kaplamaları ve üst katlarında sepet gibi örülmüş kafesli pencereleriyle 100 yaşında bile değillerdi. Takichiro'nun arka tarafta bulunan bir binası bu yangınlarda zarar görmeden kurtulmuştu. Takichiro'nun mağazası yeniden yapılırken modern biçimler hiç düşünülmemişti. Bunda mal sahibinin karakteri etken olmuştu ya da işinin artık pek parlak gitmeyişi. Chieko eve geldi, parmaklıklı kapıyı açtı. Bu kapıdan bakınca arka tarafa kadar evin içine görebiliyordu. Her zamanki gibi annesi Shige, babanın yazı rahlesine oturmuş çubuğunu içmekteydi. Sol elini yanağına dayamış, sırtını kamburlaştırmıştı. Bir şey okuyor ya da yazıyora benziyordu ama rahlenin üzerinde hiçbir şey yoktu. Chieko, işte geldim diye bağırarak anneye doğru yürüdü. Anne, döndün mü, ah ne güzel dedi ve birden aklına gelmişçesine, baba nasıl diye sordu. Evet, şey, Chieko uygun bir cevap düşünüyordu. Onun için fasulye ezmesi aldım. Morika'dan değil mi? Buna çok sevinmiştir. Hazırlayıp yedirdin mi bari? Chieko evet dercesine başını salladı. Anne, ne var ne yok Arashiyama'da diye sordu. Bir sürü insan. Baba seni Arashiyama'ya götürdü mü? Hayır, baş rahibi evde yoktu da ondan. Chieko, baba şimdi de güzel yazıya çalışıyor diye devam etti. Anne, hiç de hayret etmeksizin, güzel yazı mı dedi. Güzel yazı insanı dinlendirir, güzel iştir. Bunu tecrübemle biliyorum. Chieko bakışlarını annenin parlak tenli, ince yüzünde dolaştırdı. Bu yüzdeki ifadeyi anlamaya gücü yetmedi. Anne sakin bir edayla, Chieko dedi, istemiyorsan mağaza işini üzerine almayabilirsin. Gönlün birini çekiyorsa evlenebilirsin. Niçin bunları söylüyorsun anne? Bunlar böyle bir çırpıda söylenecek şeyler değil. Ama ben de 50 yaşına bastım artık değil mi? Uzun uzadıya düşündüm bunu. Böyle uzun uzun düşüneceğiniz yerde ticaretten çekilseniz, Chieko'nun güzel gözleri yaşarmıştı. Anne hafifçe gülümseyerek, "Ne tuhaf teklifler yapıyorsun?" diye karşılık verdi. "Gerçekten bizim ticaretten çekilmemiz gerektiği kanısında mısın Chieko?" Annenin sesi yüksek değildi ama sesin tonuna bir ağırbaşlılık gelmişti. Az önce anne hafifçe gülümsemiş miydi, yoksa Chieko aldanıyor muydu? Genç kız, "Gerçekten bu kanıdayım." cevabını verdi. Aynı anda göğsünde bir acı titreşti. "Sana darılmış filan değilim. Ekşitme yüzünü öyle." Evin genci konuştu, yaşlısı da dinledi. "İkisinden hangisi daha yapayalnızdır? Bunu sen elbette bilirsin." "Affet beni anne." "Affedilecek bir şey yok." Bu sefer anne sahiden gülümsemişti. "Ama az önce söylediğimin karşılığı değil. Böyle budalaca sözler ettiğime göre ben kendim de bunu bilmiyorum demektir. İnsan kadın da olsa sonuna kadar sözünde durmalı." "Ama anne, Saga'da babaya da buna benzer şeyler söyledin mi?" "Babaya mı? Hayır, tek kelime bile söylemedim." "Öyle mi? Babaya da söylemeliydin. Ne olur ona da söyle bunu. O erkektir ve belki kızacaktır. Ama kalbinin gizli köşesi sevinir buna." Anne elini alnına götürdü. "Onun rahlesine oturup hep onu düşündüm. Onun amacını anlayabiliyor musun? Bir anlayabilsem..." Ana kız bir süre sustular. Chieko kendini bir parça toparlamıştı. "Nişiki pazarına gidip akşam yemeği için bir şeyler alayım mı?" "Olur, teşekkür ederim." Chieko ayağa kalktı. Mağazanın içinden geçip parkesiz koridora girdi. Eskiden bu dar ve uzun koridorlar evi boydan boya dolaşırdı. Mağaza tarafının karşısındaki duvarda kudo denilen bir sıra ocak sobaları duruyordu. Bilindiği üzere bu sobalar artık kullanılmaz olmuştu. Arkalarına bol alevli gaz sobaları yerleştirilmiş ve döşemeler de parke ile kaplanmıştı. Bu eski sıvama döşemelerden giren hava ceryanı Kyoto'nun soğuk kışlarında çok rahatsız edici oluyordu. Ama eski ocaklar henüz harap olmamıştı. Birçok evlerde hala muhafaza edilmektedir. Bunun nedeni ocakların da tanrısı bulunan ateş tanrısı Okudo-sana olan çok yaygın inançtır. En eski Japon tanrılarından biridir. Önce ocak tanrısı olduğu halde, sonra ülkeye giren Çin Budizmi ile gelen ateş ve fırtına tanrısı Kojin ile birleştirilmiştir. Ocağın arkasında yangına karşı bir muska asılıydı. Koca göbekli mutluluk tanrısı Hotai'nin küçük heykelleri bir kenara dizilmişti. Her yıl ikinci ayda ayın ilk gününde, burçlara göre düzenlenen eski Çin takvimi yılı ayı ve günü 12'ye böler. 8. yüzyılda bu takvim Japonya'ya girmiştir. At bu bölümlerden birinin adıdır. Bu takvim ve onun getirdiği sayı sistemi bugünkü Japonya'da hala önemli bir rol oynamaktadır. Fushimi'deki Inari Tapınağı'nı ziyaret edip her seferinde 7 taneyi tamamlayıncaya kadar bu heykelciklerden bir tane almak gelenekti. Bu sırada birisi ölürse bunların hepsi atılır ve toplama yeniden başlanırdı. 3. ayrımın sonu sayfa 40.